Ayrım 13.
Yeryüzünde benzerleri bizden örnek alınarak kurulmuştur. Buralarda köy çocukları yetişir, köylüye önder olmaya giderlerdi. Kültür ve iş eğitimi yönünden program ona göre ayarlanmıştı. Gaye iyiydi ve köylümüzün uyanması, kalkınması içindi. Kurulun bu konuda salık verdikleri de yuvarlak bir söz yığını olmaktan ileri gidememektedir. Çünkü bu kurumlar hakkında yersiz, hiçbir dayanağı olmayan dedikodu çıkmış, izleri de yazık ki kalmıştır kulaklarda. Bu izleri eski dedikoduları mı tazelemek istiyorlar, yoksa bu dedikodular iftiraydı, siyasal çıkar için uydurulmuşlardı, aslında bu kurumlar temiz kurumlardı mı demek istiyorlar? Hangi noktadan yana halk aydınlatılacak? Burası karanlık kalıyor. Esasen iş eğitimi konması, yabancı dilin yeniden konması, okulu bitirip köye giden öğretmeni kovuşturma üstüne salık verilenler benimsenirse de genel olarak her yanı karanlık kalıyor. Öğretmen okullarımızın her birinde yıldan yıla aldığımız öğrenci sayısı çok azdır. 30-35 kadar. Bunlar 6 yıl içinde yarı yarıya fire vererek çıkarlar. Öte yandan çok öğretmen yetiştirmek zorunda olduğumuzu kabul ederiz. Öğretmen okullarının öğretmenlik mesleğinin çekici hale getirilmesini isteriz. Ne olacak bunları istemekle? Öğretmen olmak isteyenler çoğalacakmış, bu okullara girmek için başvuranlar artacakmış. Dolayısıyla çok öğretmene kavuşacakmışız. Oysa her yıl binlerce köy çocuğu özellikle ilkokula dayalı öğretmen okullarına, yani eski köy enstitülerine girmek için çırpınmaktadır. Bunlardan okullara alabildiğimiz öğrenci sayısı binin yarısı kadardır. Görüyorsunuz, okuma isteyenlerin cazibeden falan haberleri yoktur. Bizim ilgililer, oluşturulan bu kurullar kendileri uyduruyor, kendileri inanıyor bu cazibe hikayelerine. Gelelim köy kızlarına. Onların okumaları da yıllardır unutuldu. Toplanan ve raporunu yayınlayan kurul da bu acı gerçeği kabul ediyor. Kabul ettiği içindir ki yumuşak bir öneriyle durumun düzeltilmesini istiyor. Önerilerinin yerinde olduğunu belirtmekle birlikte yarım olduğunu, belirgin olmadığını ve bu haliyle etkisiz kalacağını burada bir kere daha açıklamak isteriz. Sert yazılsa sonuç ne olurdu? Orası ayrı. İstenen, toplanan yetkili kurulun işin bütün girdisini çıktısını dört başı tamam olarak ortaya koymasıydı. Raporun 31. sayfasında eşin eğitime dönülmesiyle ilgili olarak şu öneri yer almıştır. Kızlar iki ilköğretmen okulunda toplanmıştır ve ikisinde 1000 küsur öğrenci vardır. Bu ilköğretmen okullarına çok daha fazla sayıda kız öğrenci alınmalı ve tesislerin elverişli olduğu yerlerde karma eğitim yapılmalıdır. Bu eşin sorununun kurulun deyimiyle karma eğitim sorununun tesislerin elverişliliği ile bir ilgisi olmaması gerekir. Eğer kurumlar bazı yönlerden elverişli değilse, birinci tip dedikleri bu okullara erkek öğrencilerin de alınmamaları doğru olur. Erkeklerin alınmasında sakınca olmayan yere kızların alınması da olağan değil midir? Hesap sayı bakımından yapılıyorsa, karma öğretimin koşulu ile de şu kadar erkek alınacak, yer kalırsa kız alınacak biçimine sokulamaz. Madem ki bu okulların olanakları elverişli değildir, o halde el verdiği kadar öğrenci alınır ama bir kısmı kız olur. Bu her şeyden önce ileri ve olumlu anlayış isteyen bir konudur. Bu anlayışı göstermediğimiz için erkek çocuklarımızı kız çocuklarımızdan ayırdık. Kısa zamanda ve ne yapıp yapıp bu okullara küme küme köy kızlarını almaya başlamalıyız. Her geçen gün eğitim davamızın ve çağdaş eğitim düzeyine erişme ülkümüzün zararınadır. Bunu başardığımız takdirde vatandaşlarımızın kafasına zorla ektiğimiz ve gerçek ahlakla ilgisi olmayan ikircikli, gericilikten güç alan tohumlar hemen kuruyacaktır. Ondan sonra söz gelimi bir koskoca cebeci ortaokulunda sabahları kızların, öğle sonu erkeklerin okumasını önce aileler istemeyecektir. Türk halkı sanıldığından daha çok gerçekçidir. Ayrımlı öğretimse toplumsal gerçeğe aykırıdır. Neredeyse bütün şehirlerimizde sinemalar kadınlar ve erkekler için ayrı gösteri yaptıklarından, giderek bu geriliği de okul ve eğitim yoluyla ortadan kaldırmaktan başka çare yoktur. Halk bunu istediğinden değil, ona örnek olmakla yükümlü olanların ikiyüzlülüğü nedeniyle yapıyor. Bunu da anlayamadık bir türlü. Tıpkı kızların okulda ayrı okumasını köylünün istemediğini, önermediğini anlayamayıp da kendi bildiğimize gittiğimiz gibi. Şimdi nereye vardık eşin eğitimi önledik de? Eğitim müdürlüklerinin kapılarında şehirlerde bulunan kız öğretmen okullarını bitirmiş genç kızlarımız gözyaşı döküyorlar. Ya beni şehir merkezine atayın ya da hiçbir yere vermeyin diye. Uzak bir köye verildiğini duyanlar ter ter tepiniyorlar. Eğitim müdürünün birisi aynen şunları söyledi bir gün ağlayan kızların karşısında. Bu kız öğretmen okullarını kapatmak ve kızları öğretmen yetiştirmemek en iyisi sanırım. Zaten gitmiyorlar, baş ağrıtmaları da ortadan kalkar hiç olmazsa. Ekliyor sonra, köy kızlarını neden yetiştirmiyoruz anlamıyorum. Değil köye, ilçe merkezlerine atanan kız öğretmenlerden tek tük gidenler de daha gittikleri gün ayrılma yolları aramaya başlıyorlar. Dilekçeler, araya adam koymalar, başka iş aramalar. Öylelerine rastlarsınız ki sabah gidip akşam Ankara'daki evine döneceği bir bucak merkezine verildiği halde anası babasıyla gelip yöneticilerin başının etini yemekteler. Köy kızlarını öğretmen yapınca bu olgular da ortadan silinecektir. Köyler uyarıcı bayan öğretmenlerine, yani uykulu olarak okula yolladıkları fakat uyanarak dönmüş kızlarına kavuşacaktır. Bu da köyde ilkokulu bitirmiş köy kızlarının küme küme birinci tip öğretmen okullarına alınmalarıyla olur. Nasıl ki köyde omuz omuza iseler, kız erkek köy çocukları okulda da birlikte okutulmalıdır. Hem uzun lafın ne gereği var? Dün bu iş uygulanmıştı ve köylü bundan yanaydı. O zamanlar elverişlilik lafı edene de rastlanmıyordu pek. Böyle bir davada ülkenin baş sorununun çözümlenmesinde ekip yaymak yoktu çünkü o günlerde. Yine de ekip yaymayı bırakıp köy kızlarını okutmalı. Olanaksızlıklarla, güçlüklerle karşı karşıya olduğumuzu sanmıyorum. Öyleyse neden okutmuyoruz köy kızlarını? Yoksa işin ciddiyetini, önemini kavramadık mı hala? Aşkın gözyaşları. Kimi liseyi, kimi öğretmen okulunu, kimi de eskiden köy enstitüsü denilen kurumları bitirip bu yüksek okulun çeşitli bölümlerine yeni girmişlerdi. Kendileri gibi ülkeleri ve heyecanları da taptazeydi. Hepsi de bu güzel, her yönden zengin ve bakir yurdun bir köşesine gidecek, orada her türlü zorluklarla savaşacaklar. Çok ilerlediğini kabul ettikleri ülkenin daha da ilerlemesine, kalkınmasına emek vererek huzurun doruğuna çıkacaklardı. Evet, çoğu öğretmen olacak, vatanın geleceği olan gençliğin kuvvetli yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklardı. Vatan sevgisi, millet sevgisi nedir yılmadan, usanmadan öğrencilerine kavratacaklardı. Dersler yetmezse, ders dışı her yerde, törenlerde hazırlayıp söyleyecekleri söylevlerle işi pekiştirip her fırsatta görevlerini tamamlamaya çalışacaklardı. Tıpkı kendilerini yetiştirenlerin yaptıkları gibi. Buraya girerken kompozisyon sınav sorusu olarak bir öğretmenin 5 özelliğini yazın diye sorulmuştu. Şimdi hepsi soruya verdikleri yanıtları birbirine aktarıyorlardı. Her ne kadar günlük bir gazete izlemelidir, görevine vaktinde gelip vaktinde gitmelidir, çocukları dövmemelidir, not verirken tarafsız davranmalıdır, çevresindekilerle iyi geçinmelidir biçiminde özellikleri saptayarak öğretmene 5 nitelik yakıştırmaya çalışanlar olmuşsa da, sonuçları incelemiş olan Amerikalı test şefi Dr. Prescott'un dersliklerde yaptığı açıklamaya göre en çok aşağıdaki özellikler olması uygun görülmüş verilen yanıtlarda. Öğretmenlerimizin ve kitaplarımızın etkileri sonunda öğrencilerin kafalarında yerleşen gerçekleri açıklaması yönünden de önemlidir. Saptanan özellikler: bir öğretmen milliyetçi olmalıdır, güler yüzlü olmalıdır, cumhuriyetçi olmalıdır, çocukları sevmelidir, vatansever olmalıdır. Gerçi test şefi bu yanıtları çok beylik buluyor ve bunlar hepinizin niteliği olmalıdır, öğretmen olmayanların da diyordu. Hatta ileri giderek bunların yerine bir öğretmen İzmir'den gelmelidir, bayan olmalıdır, 25 yaşında olmalıdır, sarışın olmalıdır, uzun boylu olmalıdır deseniz daha iyi olurdu özgün olması bakımından diye işi şakaya boğarak gerçeği anlatmaya çalışıyordu. Bizim eğitimimizdeki parlak laf merakını ve onları ezberletip her kapıya uydurarak yetişmekte olanların kendi kendilerine düşünüp bir sonuca varma yeteneklerinin geliştirilmediği, öldürülmeye çalışıldığı gerçeğini. Bir öğretmende bulunması gereken ve yanıtlarda da en çok yazılan yukarıdaki 5 özellik şüphesiz şimdiden yarının öğretmenleri olacak bu öğrencilerde de vardı. milliyetçi, güler yüzlü, cumhuriyetçi, vatansever. Bu aşk iledir ki bu özelliklerin herhangi birinden yoksun olanlar bunların arasında yaşatılamazdı. Özellikle milliyetçilik diye bir hava çevreyi sarmış, milliyetçi olmayan var mı diye arayıcılık başlamıştı. Pekala aralarında bulunanlar olabilirdi öylelerinden. Arayıcılar içinde Milliyetçiler Derneği'nin üyeleri vardı. Bu ilkeden habersiz gafiller olmasa bu dernek kurulur muydu? Gafilleri aralarından bulup çıkarmakla işe başlamak gerekiyordu. Kolaydı gerisi. Nasıl hareket ettiklerini, nereye gittiklerini, ne okuduklarını ve kimlerle nerede bulunduklarını saptamak kalırdı. Allah gönüllerine göre veriyor olmalıydı. Yurttaşlık bilgisi öğretmeni Seyfi Bey'in yardımıyla solcu denip de ne olduğunu daha fazla düşünmedikleri kimseleri tanımakta güçlük çekmediler. Seyfi Bey, derste söz bu milliyetçilik konusuna gelince bu gibilerin nasıl tanınması gerektiğini kısaca anlatmış, hatta kendisinin böylesini göz bebeğinden tanıdığını söylemişti. Gözünden tanıdığı bir solcu çocuğu attırmıştı bile. Övüne övüne söylüyor, destekle dinleniyordu. Eklediğine göre gayet basitmiş tanınmaları. Öğrenci olur, dersleriyle değil, gider yol davası, kültür davası, din davası gibi tehlikeli sorunlar üzerinde kafa yorar, kitap okur, tartışırlarmış. Sorsan Mehmet Emin'in herhangi bir şiirini ezbere bilemezmiş. Seyfi Bey'in ben öylelerini gözünden tanırım demesi üzerine köylü olduğunu bildiğimiz bir çocuk şunu anlatarak yanaşmış oldu. Kıymetli milli şairimiz Mehmet Emin Yurdakul saylavken Adana'ya gitmiş ve orada şiirleri gibi söylevler çekerek şöyle asarız, böyle keseriz diye haykırmış. Atatürk'ümüz bunu işitince şaire bir sürpriz yapmak geçmiş içinden. Çağı gelmiş olan küçük Yurdakul'u, yani şairin oğlunu askere çağırmalarını buyurmuş. Buyruk yerine getirilince babasına tel çekmiş oğlu. Kendisinin askere çağrıldığını, ataya tel çekerek bu işin çaresine bakmasını ve askere alma emrinin geri alınmasını sağlamasını yalvarmış. Oğlunun dileğini yerinde bulan, iyi karşılayan büyük Yurdakul, ataya bir tel dilekçe çekerek oğlunun yakasının bırakılmasını istemiş. O vakit Atatürk, "Takın bu teli dosyaya," demiş, "ne vakit haykırırsa sürün önüne." İşte kim bilir nereden öğrendiği bu olayı anlatan da gözüne kafasına gerek kalmadan diliyle anlatmıyor muydu ne olduğunu? Sessiz, kendi halinde bir çocuktu oysa. Hepsi gibi derslerine çalışıyor, girip çıkıyordu. Ama ok yaydan çıkmış, hikayeyi anlatmıştı bir kere. Keşke anlatmaz olsaydı. Hakkında bir dedikodudur başladı. Yataklıklarda, yemekliklerde ondan, anlattığı bir olayla kendisinin ne mal olduğunu meydana vurmuş olduğundan, milliyetçiliğinden şüphe edebileceğinden dem vuruluyordu. Derslerde bile ondan söz açıp tartışıldığı oluyordu. Derken, bu çocukcağızın köylünün sefaletini anlatan bazı yazılar yazdığı da yayıldı mı sana? Çık işin içinden çıkabilirsen. Derslerin birinde değil, ikisinde değil, sözü getirip getirip oraya dayıyorlar. Yönet der, memleketi batırdı. Önder der, yazıları mükemmel propaganda vasıtası. Duru Bey der, alet oluyor bu yazılarıyla, kendi yazdığı da şüpheli. Bir gün değil, beş gün değil, böyle uzayıp gitti. Önder yürüyünce toplumun koşası tutarmış. Onun gibi öğretmenler böyle deyince, kolalı yakaların içinde boyunları ayna gibi parlayan delikanlılarımızla dışları kadar kafalarının içi de tertemiz kızlarımız o gelip geçerken hep birbirlerine dürterek "Aa, vasıta olmuş, alet olmuş kardeş. Para için mi yaptı ki? Yalancı, iftirayı basmış. Yokmuş kardeş, onun dediği gerilik, sefalet. Neden alırlar buraya böyle soysuzu?" biçiminde konuşuyorlar, diş biliyorlardı. Bu millet sevilmeyecek, iftira edilecek bir millet mi? Böyleleri nasıl olsa harcanacaklar bir gün. Şaziye Hanım'ın dediğini hepsi duyup benimsemiş. Şaşıyorum, nasıl oluyor da hala dışarıda gezdiriyorlar bunu? Evet, nasıl oluyor da? Böyle böyle 2 yıl geçti. Okul bitecek, yurdun 4 bucağına giderek çalışmaya başlayacak gençler, millete ve vatana yararlı olacaklar. Kura çekilirken sordular o iftiracıya. Nereyi istersin? Neresi çıkarsa orayı dedi. Sonra gazinoya gitti. kızlı erkekli kümeler oturmuşlar, burunlarını yere dikmişler, gözlerinden yaş damlamakta. Vatan aşkının gözyaşları galiba. Kiminin babaları gelmiş, yalancı sordu oradakilerden birisine. Ne ağlıyor bunlar hemşerim? Kura çektiler ya. Olsun, ne var ağlayacak? Şark çıktı bunlara. Ayten Iğdır'a, Çiçek Çıldır'a, Yaşar Şavşat'a, Osman Tunceli'ye. Ağlayan birine yaklaştı. Ne ağlıyorsun Ayda? Erciş çıktı kardeşim. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Anamı babamı götüremem. Alacağım ne ki? Yol yokmuş, bel yokmuş. Gitmesem mi? Vatan hizmeti Ayda. İnsan milliyetçi, cumhuriyetçi, vatansever olmalı ama aşkı uğruna ağlayacak kadar değil. Ayda, bırak aşık desin dursun, aşk adamı ağlatır diye. Solcu arkadaşlarının göz bebeklerinde ne yanıp söndüğünü araştıranlara değil, can gözlerinle dön de yolsuz belsiz dediğin memleketin haline bak sen. Bunalımı yaratanlar ya da özel bir yöntem. Lise disiplin kurulu toplantı halinde. Suçluları arıyorlar. Bir türlü bulamadılar. Bildikleri bütün yöntemlere başvurdukları halde olumlu bir sonuç alamadılar. Elde yazılı bir kağıt parçası, tutulmuş bir mektup falan yoktu ki hemencik bir bahane bulup öğrencilere birkaç satır yazdırarak yazılarını kontrol etsinlerdi. Sonra bu harekette tek bir öğrenciyi ayırıp da suçlu sensin diye göstermek çok yersiz olurdu. Öğrencilerin topluca yaptıkları bir iş, kız lisesi öğrencilerini gösteri için çağırdıkları akşam ne olur ne olmaz diye bahçe yolunun iki yanına erkekleri, yani kendi öğrencilerini sıralayıp nöbetçi dikmişlerdi. Daha doğrusu kız erkek karışınca bir olay çıkmasın diye bu yolu bulabilmişlerdi. Nöbetçilerin arasından geçerek salonun ön yanından ayrılmış yerlerine kızlar oturunca erkeklere de "Buyurun yerlerinize" deyip içeri almak ve eğlence bitince yine kızları önden çıkarmak çok kolay yapılacak bir işti. Böylece bir erkek bir kızın yüzüne bakmaya fırsat bulsa bile konuşmaya, ona laf atmaya, kısacası ona yaklaşmaya fırsat bulamayacaktı. Hem kız erkek kümelerini bir araya getirerek güzel bir gece geçirtmek ve hem de bu güzel geceyi temiz, olaysız geçirtmekle ne büyük eğitimciler olduklarını çevreye, büyüklere göstermiş olacaklardı. Ama olmadı işte. Olay denemeyecek kadar ufacık bir şey oldu. Fakat onları çok üzüyordu bu. Müdür yardımcısı ve coğrafyası olan Şakir Bey, "Ne demek efendim?" diyordu. "İlkokul çocukları bile yapmaz bunu. Çevrede duyulursa mahvolduk gitti. Terbiye görmemiş gibi kız arkadaşlarının saçlarına toprak atıyorlar. Düşünün bir, bunları kız erkek karışık okutsak ne halklar karıştıracaklar." Sonra, "Kız erkek karışık olursa eğitim daha iyi olur. Bilim ve çağımız bunu gerektirir." diye ikide bir söylenen öğretmene döndü. "Al bakalım. Seni hiç etkilemedi bugüne kadar söylediklerim. Bu örneği görünce umarım aklın yatar dediklerime. Hiçbir bilimsel dayanağı yoktur bu karma öğretimin. Sizler ne gördünüz daha? Memleketi bozuk düzen hale getirmek isteyen dört bunağın fikirlerini alıp başınıza taç yapıyorsunuz. Ben Fransa'yı gördüm. Orada bile ayrı okullarda okur kızlar." Bu çabalar sonuçsuz kalmış, toprakçılar bulunmamışsa da Şakir Bey daha sıkı önlemler alarak disiplinin ne olduğunu okul toplumuna yeniden duyurmuştu. İnanırsınız ki genellikle emek karşılıksız kalmaz. Günün birinde Şakir Bey de bir yüksek okula atandı. Görevleri de aynı eski görevleri, baş yardımcı ve coğrafyacı. Baktı ki bu kız erkek karışık kurumda bir gevşekliktir, gidiyor. Haydi diyelim aynı sıralarda oturup ders dinlemeleri kabul. Öğretmen var, ders dinlemek zoru var. Kimse kimseyle ilgilenemez. Ama şu koridorlarda gülümseye gülümseye, yılışa yılışa karma karışık gezenlere ne desin Şakir Bey? Akla sığacak bir sistem mi bu? Yemek masaları karışık, gazino karışık. Yani hep kız erkek yan yana. Birlikte ders çalıştıkları, etüt ettikleri yetmiyormuş gibi hiç durmadan pimpon oynamalarını, sinemaya gitmelerini de eklerseniz işin küçümsenecek gibi olmadığı anlaşılır. Gerçi onun canını ipe serecek çok şeyler olup bitiyordu. Kızlardan çoğu erkek arkadaşlarıyla birleşip giyim kuşam tam olarak çay partilerine gidiyorlar, orada dans etmekten geri durmuyorlardı. Ayrıca birçok kızın dışarıdan arkadaşları vardı. Tatil zamanları onlarla buluşup yiyip içiyorlar, gezip tozuyorlardı. Kızların okulda bulunma saatlerinde de taksiyle getirip bırakıyorlardı. Sonra okul içinde her yerde, derslikte, seminer odasında, gazinoda, şu ya da bu köşede bir kızla bir erkeği ya da kızlı erkekli kümeleri bir arada görmek her an mümkündü. Bunlar olağan mı, olağan olmayan hareketler miydi acaba? Konferans salonunun önünde kazık gibi dikilip çevreyi dikiz ettiğine, günlerdir bir dertli gibi düşünüp durduğuna göre bunu olağan saymadığı, köklü önlemler almayı düşündüğü sanılırdı. Belki de gerçekten bunları düşünüyor, kendi düşüncelerine uygun bir çevre ve durum yaratmak için kafası çekirge ağzı gibi işliyordu. Bir sancı çektiği belliydi. Ama bir gün artık dayanamadı. Eşref Saat gerekçesiyle birlikte gelip çatmıştı. Şakir Bey ile nöbetçi öğrenci ikinci katın koridorlarında geziniyorlar, etüde girmekte olan öğrencilerin çabuk girmelerini sağlamaya çalışıyorlardı. Ağır ağır ve erkek arkadaşlarıyla yan yana paşa döküntüsü gibi yürüyen kızları gördükçe çileden çıkıyordu. Bir aralık dayanamadı yanındaki nöbetçiye. Böyle koridorlarda koşturarak bunları içeri sokmak, dökme suyla değirmen döndürmeye benzer. İşi kökten çözümlemeli. Kız ya da yalnız erkek okulu olsa burası, bak o vakit işler nasıl tıkır tıkır yürür, bunu başaracağım. Öğrenci başını salladı. Şakir Bey yeni bir şey daha söylemek için dudağını oynatıyordu ki, üst kattan paldır küldür gelen bir öğrenci önünde susta durdu ve soluk soluğa, "İlhan'la Fatma olay çıkardılar efendim," dedi. Üst kata yürüdüler. Derslikte baygın bir erkek öğrenci yatıyordu. Arkadaşları çevresine birikmiş bakışıyorlardı. İlhan'la Fatma derslikte tek başlarına kalınca yan yana oturup birlikte ders çalışıyorlarmış. Zil çalınca ilk girenler öpüşürken gördüklerini ve İlhan'ın hemen bayıldığını söylüyorlardı. İlhan'ı hemen hastaneye yolladılar. Fatma da böyle bir şeyin olmadığını, arkadaşlarının iftira ettiğini söylüyordu. "Size gösteririm ben," diyerek gitti Şakir Bey. O geceden sonra yöneticilerle D'de bulunmaya, öğrencilerin her iki cinsini ayrı ayrı toplayıp konuşma yapmaya karar verdi. Kanısınca çok verim sağlanacaktı bu konuşmalardan.